Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Mehr 1402, Hicri Kamer 29 Rebiülevvel 1445 ve Miladi Takvimle 15 Ekim 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Abbas Karaağaçlı ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, onarılmaz yenilgi, Aksa Tufanı ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 2329'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Reisi, insanlığı zulmedenler insani görüşe sahip olmayanlardır açıklamasında bulundu. İran ile Fransa Cumhurbaşkanları Filistin'i görüştü. Bakan Emir Abdullahyan, Katar Emiri ile görüştü. İstanbul'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Şimdi haberler. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarında şehit düşenlerin sayısı 2329 kişiye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha şehit oldu. Buna göre bombardımanın 9. gününde toplam 2329 kişi hayatını kaybetti, 9042 kişi de yaralandı. İsrail ordusu da Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda öldürülen ve aralarında subayların da olduğu 7 askerin daha isimlerini paylaştı. Son rakamlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 286'ya yükseldi. İşgal rejiminin Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 28 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail rejimi Gazze'de işlediği cinayetlerinin dünyadan gizlemek için gazeteciler ve basın mensuplarını doğrudan hedef alıyor. Amerikan Merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 12 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez açıklamasında bulundu. Bu arada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze şeridinden bir insani koridor sağlanması çağrısında bulundu. İsmail Haniye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden işgal rejiminin saldırılarını durdurmasını istedi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Haniye dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e acil koduyla gönderdiği mesajda İsrail'in Filistin halkını hedef alan saldırılarını durdurmasını istedi. Gazze şeridi sakinlerinin işgal ordusunun gelişigüzel saldırılarına ve korkunç ihlallerine maruz kaldığını belirten Haniye, işgal ordusunun saldırılarının ve ihlallerinin hepsinin 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş suçu olduğuna dikkat çekti. Haniye mesajında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın işgal ordusuna Gazze şeridindeki masum sivillere uygulanan ablukayı ağırlaştırarak tıbbi malzemeler, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların sokulmaması talimatı verdiğine de işaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden İsrail'i işgalci askeri güç olarak yaşananlardan sorumlu tutmasını, işgal ordusunun cinayetlerine son vererek uluslararası hukuka saygı duymasını sağlamasını talep eden Haniye, mesajının sonunda Filistin halkının işgale karşı direnme hakkı olduğunu bir kez daha vurguladı. Haniye, Filistin halkının uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre işgalden kurtulup başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurana kadar direnişini sürdürme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Teslim Haber Ajansı İbranice Servisi'nin verdiği habere göre dün akşam Siber İntikamcılar Grubu İsrail'in petrol dağıtım şirketinin yakıt istasyonlarındaki altyapısına siber saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İşgal altında yaşayan işgalciler ise sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla Tel Aviv ve Hayfa'da birkaç yakıt istasyonunda yaşanan halelleri doğruladılar. Siber İntikamcılar Grubu ise bugün bu siber saldırıda elde ettikleri kimi bilgi ve görüntüleri Telegram kanalından yayınladı. Bu grup ayrıca Amerikan savaş gemilerinin Akdeniz'e demir atmasına da tepki göstererek durumu incelediğini belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün bir grup görme özürlü vatandaşla yaptığı görüşmede bugün dünyada insanlığa karşı zulüm işleyenlerin kafalarında gözü olup ancak insani görüş olmayanların olduğunu, onların yüzlerce masum çocuğun kanını akıttığını belirtti. Dünya Görme Günü dolayısıyla tertip edilen görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i dost ve düşmanı birbirinden ayırt etmeyen kişinin gözü olmasına rağmen kör olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün dünyada gözü olup görebilenler tarafından işlenen zulümlere işaretle bunların yüzlerce masum çocuğun kanını akıttığını ifade etti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Gazze'deki Siyonist rejimin saldırısı ele alındı. Cumhurbaşkanı Reis'i Gazze'deki ablukanın ve insanların öldürülmesinin durdurulmaması halinde durum daha karmaşık hale gelir dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i Filistin için yoğun diplomasi yürütüyor. Reis'i bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al Thani ve Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al Thani ile görüştü. Emir Abdullahyan dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim Al Thani ile de bir araya geldi. Katar'ı ziyaret eden Hüseyin Emir Abdullahyan başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Söz konusu görüşmede Emir Abdullahyan Filistin meselesinin daha önce olduğu gibi İslam dünyasının en önemli meselesi olduğuna dikkat çekerek Filistin'e destek olmak dini, insani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bugün her zamankinden daha fazla tüm Müslümanların, müminlerin ve özgürlüksever insanların Filistin'in ve onun mazlum halkının yanında olması gerekir dedi. Filistin direnişinin başarılı Aksa Tufanı operasyonunu tebrik eden Emir Abdullahyan, Siyonistlerin Gazze halkına karşı işlediği savaş suçları artmıştır çünkü Filistin halkından benzeri görülmemiş bir darbe yediler ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis de dün Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al Thani ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerle Filistin'deki gelişmeleri ele almıştı. Cumhurbaşkanı Reis'i görüşmede Siyonist rejimin Gazze'deki insanlık dışı cinayetlerine değinerek bu rejimin savaş suçları ve soykırım makinesinin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. İşgal rejimi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler devam ederken Türkiye'de de protesto yürüyüşleri düzenlendi. Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin yürüyüşü Beyazıt Meydanı'nda düzenlendi. 7 Ekim'de Aksa Tufanı adıyla Hamas öncülüğünde başlatılan saldırıların ardından İsrail Gazze şeridine topyekün saldırıya geçti. Binlerce sivilin öldüğü saldırılara karşı tepki göstermek amacıyla Türkiye'de çeşitli oluşumlar protestolar düzenledi. İsrail saldırılara tepki göstermek amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin yürüyüşü düzenlendi. Sultanahmet'te gerçekleştirilen yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Siyonist rejime kapsamlı desteği devam ederken, ülkenin başkenti Washington'da binlerce Amerikan vatandaşının katılımıyla Filistinli dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Filistin halkının uluslararası kamuoyunun desteğinin devamında cumartesi günü Washington'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte eylemciler Filistin ile dayanışma içinde olduklarını deklare ederek İsrail için ateşkes çağrısında bulundular. Riyad'da bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Vila Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi. Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılması ve tansiyonun düşmesi için başladığı Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman ile başkent Riyad'da Veliaht Prensi ait bir çiftlikte bir araya geldi. Yaklaşık bir saat sürdü ifade edilen görüşmede Veliaht Prens çatışmanın son bulması için bir yol bulunması gerektiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının da kaldırılmasını kapsayan uluslararası hukuka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhammed Bin Salman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini, adil ve kalıcı barışa ulaşmasını sağlayacak bir barış yolu bulunması gerektiğini vurguladı. Veliaht Prensi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Riyad'da kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Blinken, ayrıca görüşmenin oldukça yapıcı geçtiğini belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller görüşmeye ilişkin açıklamasında Bakan Blinken, Amerika'nın Hamas'ın saldırılarını durdurması, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması ve çatışmanın yayılmasının engellenmesi konusundaki kararlılığını vurguladı dedi. Siyonist rejimin Gazze'deki eylemlerini protesto eden Amerika'nın Minnesota eyaletindeki demokrat bir temsilci bu rejimin Gazze'deki etnik temizlik eylemlerini kınadı. Amerika'nın Minnesota eyaletinin demokrat temsilcisi Hanover, Siyonist rejimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik etnik temizlik eylemlerine ilişkin uyarıda bulundu. Ve rejimin Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden 24 saat içinde tahliye etme yönündeki eylemlerinin de bir nevi etnik temizlik olduğunu ve kendisine göre bu eylemin tarifi mümkün olmayan bir insani kriz yaratabileceğini ifade etti. İsrail'in Hamas'ı savaş ilan etmesinden bu yana rejim Gazze'de tarihteki en ölümcül hava saldırılarını gerçekleştirdi. İlhan Omar'ın açıklamaları Axios Haber Ajansı'nın İsrail Birleşmiş Milletleri Gazze Şeridi'nin kuzeyini 24 saat içinde boşaltacağını bildirdi yazısının ardından geldi. Uluslararası Af Örgütü, Siyonist rejimin yasaklı beyaz fosfor bombalarını Gazze şeridinde sivillere karşı kullandığına dair kanıtları doğruladı. Yerel El Kudüs El Arabi gazetesinin haberine göre, Uluslararası Af Örgütü bir açıklama yaparak örgütün laboratuvarının Siyonist rejim güçlerinin Gazze şeridini beyaz fosfor esaslı bombalarla vurguladığını gösteren kanıtlar topladığını duyurdu. Açıklamada ayrıca video ve görsellerin D-528 etiketli M-825 ve M-825A1 top mermilerinin kullanıldığını kanıtladığı ifade edildi. Bu rapora göre etiketler Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ürettiği beyaz fosfor içeren bombalarının etiketidir. Bu süreçte Aksa Tufanı operasyonu da 9. gününe girdi. İşgalciler Gazze şeridinin her bölgesinde saldırıları yoğunlaştırdı. Gazze şeridinin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılması talebinin ardından hastanelerin de boşaltılması talep edildi. Gazze'de işlenen insanlık suçu ve sağlık felaketlerinin boyutunu gözler önüne seren eylemlere Filistin'in sağlık sektörü daha fazla tahammül edilemez. Siyonist rejimin Gazze şeridinde nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelik saldırıları devam ederken şehit sayısı 2329'a ve yaralı sayısı da 9024'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanı Mai El-Kayla, Sputnik'e yaptığı açıklamada İsrail'in bir hafta boyunca süren bombardımanı sonucu Gazze şeridindeki tüm büyük hastanelerin tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanı Mai El-Kayla, Kuzeydoğu vilayetindeki tek hastane olan Beit Hanun Hastanesi bombalandı ve Durar Çocuk Hastanesi de uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarıyla saldırıya uğradı. Bununla birlikte Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Büyük El-Şifa Hastanesi ve Gazze Şeridi Merkez Hastanesi kısmen bombalandı, dedi. Filistinli bakan, İsrail'in hava saldırıları sonucunda tüm büyük hastanelerin yıkıldığını, diğer sağlık kurumlarının da hizmet dışı olduğunu vurgularken, sağlık tesislerinin çalışması için gereken tıbbi kaynakların da tükenmek üzere olduğunun altını çizdi. Gazze'nin gelişi güzel bombalanması sonucu hayatını kaybedenlerin yarısının kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çeken El-Kayla sözlerini şöyle sürdürdü. Gazze'nin İsrail ordusu tarafından gelişi güzel bombalanması sonucu hayatını kaybedenlerin yarısı kadın ve çocuklar. Gazze'de yaşam için gerekli hiçbir şey bulunmadığı gibi geçici barınak ve sağlık tesisleri tıklım tıklım dolu. Netanyahu'nun bir sonraki aşama geliyor açıklaması sonrası kara harekatı ertelendi. İşgal rejimiyle Gazze'deki direniş grupları arasındaki çatışmalar 9. gününde devam ederken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün Gazze şeridine yönelik kara harekatı sinyali vererek bir sonraki aşama geliyor ifadesini kullanmasının ardından kara harekatının hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddia edildi. İsrail üst düzey 3 yetkili New York Times'a İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Filistin halkına destek zaruretine vurgu yapması etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dün Nijerya İslami Hareket Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşini kabulünde işgal edilen Filistin ve özellikle Gazze durumuna işaretli. Filistin'de yaşananlar bugün İslam'ın gücünün tecellilerinden biridir, dedi. İslam İnkılabı rehberi son günlerde Filistin'de yaşanan olaylar, özellikle kadın ve çocuk ve erkeklerin şehit edilmesinin insanın kalbini yaraladığına işaretle İslam dünyası aslındaki herkes Filistin halkına yardım etmekle mükelleftir, dedi. İslam İnkılabı liderinin Filistin'deki güncel gelişmeleri için ilişkin açıklamaları, Filistinli savaşçıların Kudüs'teki işgal rejimi için büyük bir istihbarat ve askeri başarısızlığa neden olan operasyonu ardından bu rejim sivil halka hava saldırısı düzenleyerek şimdiye kadar binlerce Filistinli şehit veya yaraladığı bir dönemde yapılıyor. Bu yüzden Filistin halkı ve davası için İslam ülkelerine ve tüm İslam ümmetine destek vermenin gerekliliği eskisinden daha önemli hale gelmiştir. Hiç şüphesiz İslam birliği meselesi, İslam peygamberinin ve Ehl-i Beyt imamlarının en önemli tavsiyelerinden biri olduğu gibi din adamlarının da önceliklerindendir. Zira İslam düşmanları her zaman bölücü taktikler ve savaşlarla Müslümanları zayıflatmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla İslam aleminin birinci meselesi olarak Filistinli mazlum ve yerinden edilmiş halkının vazgeçilmez haklarını desteklemek ve Siyonist saldırganların Filistin'in dört bir yanından kovulması için kapsamlı bir şekilde destek olmak, tüm Müslümanların dini ve milli sorumluluğunun en açık örneklerinden biridir. Onlarca yıldır Filistin halkını meşru hakkını hiçe sayan ve zulümlerine devam eden Siyonist rejim ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu destekçileri şimdi aynı zulüm ve suçların devam etmesinden dolayı Filistinli grupların operasyonlarını bahane ederek Filistin halkının katliam edilmesi ve Gazze şeridini kuşatmasının yoğunlaşmasını istiyor. Bu nedenle bugün Filistin halkının topraklarını Siyonist işgalcilerin elinden kurtarmak için saldırganlara direnmeye devam edebilmesi için başta Müslüman millet olmak üzere dünyanın desteğine ihtiyaç var. Dolayısıyla İslam ülkelerinin bu konuda kayıtsız kalması haklı gösterilemez. Özellikle de Filistinliler İslam öğretisinden yararlanarak Siyonist işgale ve yayılmacılığa karşı tüm baskılara rağmen daha güçlü bir motivasyonla mücadele edeceklerini kanıtladılar. İslam İnkılabı rehberi dünyada İslam'ın tüm geniş çaplı komplolara rağmen her geçen gün artan gücünün mühalleler sonucu olduğuna işaretti. Son günlerde Filistin'de yaşanan olaylar hakkında şöyle buyurdu. Bu olaylar İslam'ın Filistin'deki inanılmaz gücünü gösteriyor ve Allah'ın izniyle Filistin'de başlayan bu hareket devam edecek ve Filistinlerin tam zaferine yol açacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Arapların Kuzey Gazze halkını zorla yerinden edilmesine yoğun muhalefet etrafında. Arap ülkeleri Siyonist rejimin Kuzey Gazze halkını zorla göçe mecbur bırakma planına şiddetle karşı çıktı. Hassam Tugayların Aksa Tufanı operasyonu karşısında ağır bir şekilde aşağılanan istihbarat ve askeri itibarının yitirildiğini fark eden Siyonist rejim Gazze'ye yönelik topyekün saldırıları gündeme almıştır. Korsan İsrail rejimi yeni kararında Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden kendi evlerini terk etmelerini ve bölgenin güneyine gitmelerini istedi ve Kuzey Gazze halkının bölgeyi terk etmeleri için onlara 24 saatlik kısa bir süre tanıdı. Bu planın başlıca sebebi Siyonist rejim ordusunun iddiasıdır. İşgalci ordu, İzzettin el-Kassam Tugaylarının Gazze'nin tünellerinde ve evlerinin altında yaşadıklarını, ayrıca sivillerin binalarında gizlendiklerini iddia ediyor. Bu yüzden düzenleyecekleri saldırıda sivillerin ölümü veya yaralanmalarını engellemek için onların Kuzey Gazze'yi terk etmeleri gerektiğini iddia ediyorlar. Bazı kaynaklar Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den naklen, Siyonist rejimin Gazze'yi yerle yeksan etmek istediğini belirttiler. Bu yüzden Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon 200 bin insanın burayı terk ederek önce Mısır'a taşınmaları, ardından da Arabistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne dağıtılacaklarını ifade ettiler. Bu bağlamda Middle East News şöyle yazdı. İsrail istihbarat kurumları koridorlarında İsrail'in Hamas'ın eline düşen kendi esirlerini şimdiden ölü saymak istediği konuşuluyor. Hamas rejimin bu planını psikolojik savaş olarak nitelendirdi. Ancak görünen o ki Kudüs'teki işgal rejimi topyekün hava saldırılarıyla bir katliama daha imza atıyor. Ve bu mühletle birlikte kendisini savaş suçundan aklamaya çalışıyor. Şimdiye kadar tüm Arap ülkeleri Siyonist rejimin Gazze'nin kuzeyinde yaşayan insanların bölgeyi terk etme planına karşı çıktı. Suudi Arabistan yaptığı resmi açıklamada Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıktı ve kınadı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir el-Sabah'ta ülkesinin Siyonist rejimin Gazze sakinlerinin zorla tahliyesi talebine güçlü bir şekilde karşı çıktığını duyurdu. Mısır bu plana karşı çıkarken Refah kapısını beton duvarlarla kapattı. Ürdün hükümeti de bu plana karşı çıktı ve bunu bir savaş suçu örneği olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler de Siyonist rejimi bu planla resmen karşı çıktı. Bu plan uygulamada Filistin coğrafyasını daha da küçültecek, aynı zamanda yüz binlerce yerinden edilmiş insanın bu ülkelere girmesi nedeniyle Arap ülkeleri açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır. Kuzey Gazze halkının zorla yerinden edilmesi yalnızca Filistinlerin değil, Arap ülkelerinin Arap ve İslam kimliğini de tehdit ediyor. Bu arada İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik planladığı kara harekatının olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü. Üst düzey 3 Siyonist yetkili New York Times'ın yaptıkları açıklamada İsrail rejiminin abluka altındaki Gazze şeridine yönelik planladığı kara harekatının olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü. Açıklamada kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı belirtilerek karadaki askerlere savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü. Fakat burada sorulması gereken soru şu ki acaba Siyonist rejim gerçekten hava koşulları nedeniyle mi kara harekatını erteledi? Acaba hava koşulları kara harekatını olumsuz etkileyecek kadar gerçekten kötü mü? Yoksa korsan rejim, İslam dünyası hatta uluslararası kurumların kara harekatına karşı sert muhalefetleri mi Siyonist rejimi kara harekatını ertelettirmeyi zorladı? Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son günlerde Filistin'de yaşanan gelişmeler ve aslında üzücü olaylar bölgemizin belli başlı gündemini oluşturmaktadır. Son olarak Hamas hareketinin Aksa Tufanı operasyonunu gerçekleştirmesinin ardından ve buna karşı misillemede bulunan Siyonist İsrail rejimi Gazze'de birçok masum sivilin ölümüne yol açmış bulunmaktadır. Özellikle yaralıların da sayısı arttıkça orada insani durumunda çok kritik ve felaket boyuna ulaşınca daha da ölülerin sayısının artmasına tanıklık etmekteyiz günümüzde. Şimdi de uluslararası camiadan bu konuyla ilgili ilginç olan nokta şu ki herhangi bir net ve belirleyici bir tutumun gündeme gelmemesi söz konusu. Bunu hem haber çevreler söylüyor hem de siyasi çevrelerden buna karşı eleştiriler gelmektedir. Son gelinen aşamayı uzman konuğumuzla konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. İsrail rejiminin son cinayetlerini ve destekçilerinin tutumu hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum Abbas hocam. Gazze'de yaşanan olayları özellikle Hamas'ın son operasyonundan yola çıkarak gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz efendim?
Vallahi gelinen nokta şu anda bir insanlık suçu işleniyor ve savaş suçu işleniyor. Bütün mevcut şu andaki işte Cenevre Sözleşmesi ve tüm savaşla, konvansiyonlarla ilgili bütün yasalara göre şu anda Siyonist rejim bir savaş suçu işliyor ve asla kabul edilmeyecek bir göçe zorluyor. Yani diyor ki şu anda kuzeyinden, yani Gazze'nin kuzeyinden güneye gidin ve zaman veriyor. Bu bir soykırımdır. Hiç kimse asla ve asla bir milleti bir yerden gitmeye zorlayamaz. Oysa orası topraklarıdır. Ama sizin de söylediğiniz bütün uygar dünya, başta Avrupa olmak üzere, hiç kimse ses çıkartmıyor. Yani bundan 100 yıl, 200 yıl önce olan herhangi bir böyle bir zorunlu yer değişimleri biz şu anda konuşuyoruz. Ya nasıl olabilir, böyle bir halk zorla bir yerden bir yere gönderilebilir mi? Bunu net söylüyor, hiç çekinmeden. Dünyanın en büyük, şu anda ben teröristi diyorum. Netanyahu dünyanın kuşkusuz en büyük teröristidir. Ve savaş suçlusu olarak derhal bu yargılanması lazım. Bir savaş mahkemesi kurulup bunun, yani suyu kesmek de ne oluyor? Yani dünyada bir sürü savaş yaşanmış. 300 yıl savaşlarından ta Avrupa'daki 30 yıl savaşlarına, İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı. Hiçbirinde biz bir yerin suyunun kesildiğini görmemişiz. Bir yerin elektriğinin kesilmesini görmemişiz. Bir yerin gıdanın gitmesini, engellenmesini görmemişiz. Yani ama bu çağda 2023 yılında bir tane faşist, bir tane savaş suçlusu bir adam çıkmış, kendini kurtarma hatırı ülkesindeki zor durumdan bir halkı soyturma tabi tutuyor ve bunu çekinmeden dünya kamuoyundan bunu her yere deklare ediyor ve kimse buna taaf gelmiyor diye ben hakikaten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları savunan, bütün dünyadaki insan hakları savunan örgütlere soruyorum. Neredesiniz? Ne zaman konuşacaksınız? Orada bu kadar insan öldükten sonra mı konuşacaksınız? Bu hakikaten şu anda son durum bundan ibarettir. Şu anda biz burada oturmuşuz ve yanı başımızda bir tane soykırım, bayağı bir soykırım, hem de bir devlet eliyle işlenmektedir.
Tahran Radyosu.
İfade ettiğiniz gibi biz bu konuyla ilgili, aslında bu savaşla ilgili herhangi bir kararlı bir duruş görmemekteyiz, özellikle uluslararası camia tarafından. Ama bölgemize gelince son olarak Amerika Dışişleri Bakanı Blinken Gazze bölgesiyle ilgili bir açıklamalarda bulundu. Buranın sakinlerinin derhal burayı boşaltmaları ve yoksa yerle bir edileceği mesajını vermişti. Şimdi Suudi Arabistan ve Mısır ve Ürdün gibi ülkeler bu Filistin'den gelen mültecilerle ilgili nasıl bir planlama içindeler efendim? Yani zorla bu göç meselesine nasıl bir tepki gösterecekler sizce? Bunu kolayca kabul edecekler mi?
Bir kere dediğim gibi bu bir suçtur. İnsanlık suçudur. Zorla hiç kimseyi toprağından oraya kovalayıp başka... Şimdi bakın, bu plan şudur. 1948'den beri Siyonist rejim, 56 savaşında, 73 savaşında, 76 savaşında, ben bunların önündeki savaşların hepsinde bir bahane yapıyor. Bir kargaşa çıkartıyor, orada orayı işgal ediyor, teröristler öldürdüm diye kendisi panisinde orayı işgal ediyor ve sonra oraya yerleşimciler getirip yerleştiriyor. Bu da bir işgaldir ve şu anda biz bugün böyle konuşuyoruz. Muhtemelen eğer Gazze'nin kuzeyindeki bölgeye de şey ederse, boşaltırsa, yani onlar Han Yunus tarafına, yani Gazze tarafına gönderecek olursa, oraya da işte zaten toplam 360 kilometre, belki 360 kilometrenin 100 kilometre, 150 kilometresini tekrar işgal edecek ve sonra oraya yeni yerleşimciler getirecektir. Bu bir plandır. Yani başından beri böyle bir plan. Siz Suudi Arabistan dediniz. Ya bunların hepsinin, Allah aşkına, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fas, Tunus, bütün Mısır, hatta hepsi bunların desteği olmadan bunu İsrail yapabilir mi? İsrail toplamı 27 bin kilometre kare toprağı olan ve bir nokta gibidir. 1,5 milyar insan karşısında 10 milyon Yahudi ne yapabilir? 10 milyon İsrail ne yapabilir? Ama bunların hepsini zaten o devletlerin desteğiyle yapıyor. Bakın sus pus. Bütün Hristiyan alemi, ki ben bu dinlerle ülkeler nitelemeye karşıyım, ama bütün Avrupa, bütün Amerika Siyonist rejimin arkasında yer almışken, bu devletlerin, Müslüman devletlerin hiçbirinden zılız bir ses, bir Türkiye ile İran dışından, bir de bazen Irak'tan ve Cezayir galiba, Onun dışında hiçbir İslam, 56 İslam devletinden ses seda yok. Destekliyorlar böyle. Destekliyorlar. Ya her yerde destek şeyler çıkıyor ya. Dün şeyde yani hakikaten şaşırılacak bir şeydi. Birkaç İslam ülkesinde de adamı söylemeyeyim şimdi, herkes bilir ne oldu. Orada İsrail'in lehine şey yaptılar ya. Yürüyüş yaptılar. Yani hakikaten Batı başkentlerinden beklerim de İslam ülkelerinin bir katında dün Siyonist rejimin Filistinler öldürmesine yönelik operasyona destek oldu. İsrail bayrakları, Siyonist rejimin bayrakları sallandı. Havada gol gösterildi. Bu nedenden dolayı benim bir beklentim yok. İslam dünyasından bir beklentim yok. Bu da bir soykırımdır. Bunu gerçekleştirecektir. Oralarda el koyacaktır. Şimdi bakın, bazen soruyor ki Hamas böyle yaptı. Tamam, Hamas bir eylem yaptı. Çin'e yapsınlar. Yani Hamaslar ölmeye kabul mü etsinler? İşgali kabul mü etsinler? O zaman biz Vietnam Savaşı'nda haksız sayacağız. Kore Savaşı'nda. Bütün dünyada bundan önceki bütün anti-emperyalist savaşlar, Hintlerin İngilizlere karşı savaş. Hadi koyduk onu bir tarafa. Batı Şeria'da Ramallah'tan şu ana kadar hiçbir şey olmamıştı. Hadi Hamas şeyde, Gazze'de. Batı Şeria'da şu ana kadar Ramallah'ta 56-70 kişiyi öldürdü İsrail rejimi. Demek ki bunun derdi Hamas bunu yaptı değil. Bu İsrail rejiminin özünde yayılmazlık var. Çünkü ve asla barış olmaz İsrail devletiyle. Çünkü İsrail devleti bir din devletidir ve dini kurallar sorgulanmadığına göre o da diyor ki bizim Tevrat bize emretmiş. Bu topraklar sizindir. Bu topraklar sözde tabii ki erz-i mevvuttur. Tanrı bizi siz seçilmiş millet oldunuz. Buralar vermiş. Nil'den Fırat kadar hepsi sizindir. Bu nedenle herkes sussun, kabul etsin. Bunların hepsini düşündüğümüzde ne İslam dünyasından ben bir beklentim var, ne baş uygar dünyadan, zavallı o da. Eğer şunu söyleyebilirim gerçekten. Orada 360 kilometrede işte eni 10 kilometre, 8 kilometre, boyu da 40 kilometre falan bir mesafe. Elinden gelse Siyonist rejim oranın üstüne de böyle teknolojiye hakim olsa, böyle havadan bir cam çeker. Nasıl olsa bunlar su vermiyorum, elektrik vermiyorum. Havada olmasın, hepsi havasızlıktan ölüp gitsinler. Böyle bir maalesef faciayla karşı karşıya.
Doğrudur. Abbas Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla hoşçakalın.
Siz de efendim. Sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abbas Karaağaçlı Hocamızla konuştuk. Filistin'de yaşanan son üzücü olaylar ve gelişmeler etrafında Abbas Hocamızın görüşlerini dinlediniz değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Aksa tufanı konusunda Suudi Arabistan veliahtı ile telefonla görüşmesi, Siyonist rejimin Gazze'ye su ve elektriği karşılığında esirlerin serbest bırakılmasını istemesi, Hamas'ın işgalcilerin nüfuz yollarını kapattığına dair haberleri paylaşırken, Keyhan gazetesi, İslam İnkılabı rehberinin Şeyh Zakzaki ile görüşmesine dair haberde şunları paylaşıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Nijerya Müslümanları lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ile gerçekleştirdiği görüşmede, İslam aleminde herkes Filistin halkına yardım etmekle mükellef dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, dün sabah Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşiyle görüşerek, kendisinin ve ailesinin İslam'ın yayılması yönündeki çabalarını takdir ederek, dünyada günden güne artan İslam etkinliğinin tüm zorluklara rağmen mücahedelerle perçinlendiğini vurguladı ve şöyle bir açıklamada bulundu. Bugün İslam'ın gücünün göstergelerinden biri de Filistin'de olup bitenlerdir. Ayetullah Hamenei sözlerinin devamında,
Bugün İslami hareket, Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi dünyanın farklı yerlerinde genişliyor ve Allah'ın izniyle bu hareketin başarıları artacaktır. Daha büyük bir güçle hareketine devam edecektir, dedi. Nijerya İslami Hareketi'nin lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi de bu görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, duygularını tarif edilemez olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Umarız sizin dualarınızla, Müslümanların gayret ve çabalarıyla İslam gün geçtikçe daha da yayılır.
Tahran Radyosu.
Etrek gazetesi İran halkının cuma namazı ardından Filistin direnişine destek yürüyüşüne değinerek Gazze'nin yalnız olmadığını manşetten verirken Dışişleri Bakanı'nın Lübnan güvenliğini İran güvenliği olarak gördüklerini, Cumhurbaşkanı'nın halkın güveninin İslami nizam için en iyi dayanak ve güç olduğunu belirttiğini duyururken İtilat gazetesi ise Siyonist basından Hares gazetesinden naklen Aksa tufanı operasyonundaki İsrail yenilgisinin Ekim savaşından çok daha ağır olduğu haberinde şunları paylaşıyor.
Siyonistlerin Filistin direnişinin Aksa tufanı operasyonunda yenilgiye uğratıldığına ilişkin itirafların devamında İbrani gazetesi Haaretz şunları yazdı. İsrail'in Aksa tufanı operasyonunda uğradığı yenilgi Ekim 1973 savaşından binlerce kat daha kötüdür. Dünyadaki ülkeler ve saygın kuruluşlar İsrail'in her zamankinden daha zayıf ve savunmasız olduğuna dair bilgilere sahiptir. Genelkurmay Başkanı ve Amman Komutanı Filistin operasyonlarına ilişkin güvenlik ve askeri uyarıların farkındaydı ancak Netanyahu güvenlik durumu konusunda hala iyimserdi ve aynı şekilde devam etti. Haaretz, Netanyahu kabinesinin İsrailler arasında ihtilaf yaratarak kendilerini yalnız bıraktığını ve bunun sonucunda İsrail'in nesiller boyu sürecek bir şokla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Cumhuriyet İslami Gazetesi Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla birkaç projenin açılışının yapıldı. Afganistan'da yaşanan terör saldırısında onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberlerine yer verirken Gazze gelişmelerine büyük puntolarla manşetten veriyor. Cevan Gazetesi ise İsmail Haniye'nin Siyonist rejime yanıt verdiği haberinde şunları belirtiyor.
Hamas lideri İsmail Haniye, bölgeyi terk edin tehdidinde bulunan İsrail'e cevap vererek, Gazze'den hiçbir şekilde gitmiyoruz, zeytin ve dağ keki oldukça buradayız açıklamasında bulundu. Hamas lideri şöyle konuştu. Aksa tufanı Siyonist rejimin yıkımının başlangıcıdır. Bugün bu rejimin ve müttefiklerinin kalbinde deprem etkisi yaratan Siyonist düşmanın stratejik yenilgisinin sonuçları ile karşı karşıyayız. Siyonistler yenilginin utancını, insanları vahşice öldürerek ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Siyonist rejimin korkak ordusu direniş güçlerine karşı koyamadığı için sıradan insanları öldürme yoluna gitmiştir. Direniş, Filistin'in kurtuluşu ve mültecilerin geri dönüşü stratejisine devam edecektir. Ayrıca Haniye, Filistin için düzenlenen destek gösterilerine teşekkür ederek protestoların devam etmesini istedi. Haniye, tüm şehirlerde bizi destekleyen protesto yürüyüşlerindeki taraftarlarımıza sesleniyorum, durmayın, devletimiz oluşana, tutsaklarımız ve kutsallarımız özgürleşene, yerinden edilmiş insanlarımız evlerine dönene kadar mücadelemizi devam edeceğiz diye konuştu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsio'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
Bu bölümde Filistin gelişmelerinin İran'daki yankılarını ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Filistinli gençlerin son yazdığı destanda Siyonist rejimin onlara namaz yenilgisine işareti, bu yıkıcı fırtınanın nedeninin sahte gasip rejimin Filistin milletinin hakkında reva gördüğü zulüm, cinayet ve barbarlık olduğunu bu rejimin yalan söylemek ve mazlum numarası yapmakla yırtıcı canavar huyu ve yüzünü son Gazze saldırısı ve insanlarına katliam etmekte gizleyemeyeceğini vurguladı. Başkomandan Ayetullah Hamine'yi İmam Ali Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen Silahlı Güçler Akademilerinin ortak mezuniyet töreninden yaptığı konuşmada Siyonist rejimden bazı kişiler ve destekçilerinin İran dahil Filistinli olmayanların son olaylara karışına dair saçmalıklarına temasla "Tabii biz Filistinli gençler ve akıllı Filistinli planlayıcılarının alnı ve kolundan öpüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Ancak bu beyhude sözler yanlış ve bu hesaplar hatadır. Filistinlilerin son darbesinin gayri Filistinli olmayanlardandır" diye söyleyenler büyük Filistin milletini tanımamış ve hafife almışlardır dedi.
Filistin direniş güçlerinin 7 Ekim tarihinde başlattığı ve işgal rejimin caydırıcılığını kırdığı Aksa Tufanı isimli başarılı operasyon ardından bazı batılı ve Siyonist çevreler, istihbarat ve güvenlik olarak büyük yenilgilerin telafisi için İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş güçlerine destek rolü ve bu operasyondaki etkisini büyütmeye çalıştılar. Örneğin Ted Cruz ve Lindsey Graham gibi Amerikalı senatörler, İran'ın bu saldırının arkasında olduğunu iddia ettiler veya Wall Street Journal gazetesi bazı kaynaklarından naklen İran'ın bazı silahlar göndermek ve operasyonu planlamakla Aksa Tufanı operasyonu arkasında yer aldığı gibi bir iddiayı ileri sürdüler. Oysa Amerika'nın demokrat hükümeti İran'ın Hamas'ın operasyona karıştığına dair bir işaretin bulunmadığını duyurdu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen hafta askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Siyonist rejimin saçma iddiaları ile Filistinli gençlerin cesareti ve akıllıca yapılan planların Filistinli olmayanların üstüne atamayacağını işareti, Siyonist rejimin Filistinli gençlerin cesurca imza attığı 7 Ekim destanından sonra artık önceki Siyonist rejim olmadığını, bu büyük belanın failinin bizzat Siyonistlerin kendisi olduğunu, çünkü barbarlık ve vahşiliğin dozunu kaçırdıkları için fırtınayı beklemeleri gerektiğini vurgulayarak, bu operasyonun yıllarca süren ve son aylarda şiddeti yoğunlaşan gazlı düşmanın cinayetlerine bir yanıt olduğunu ve suçlunun da bizzat Siyonist gazlı rejimin mevcut hükümeti olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljarc ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı ile yaptığı görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. Emir Abdullahyan, şu anda Gazze'de savaş suçu işleniyor, Tel Aviv'in sivil yerleşim bölgelerini, hastaneleri ve okulları hedef alması, su ve elektriği kesmesi, yakıt ve gıda dağıtımını engellemesi bir savaş suçunun örneğidir. Bu saldırıların devam etmesi durumu daha da karmaşık hale getirecek, dedi.
Emir Abdullahyan, İran Kızılayı'nın Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile koordineli bir şekilde Gazze halkına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Spoljarc ise sizinle aynı fikirdeyiz. Gazze'de insani durumun vahim olduğunun farkındayız. Ama şu an Gazze'deki güvensizlik nedeniyle yardım sağlamak pek mümkün değil ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran'ın Gazze'ye insani yardımlar göndermeye hazır olduğunu bildirip Birleşmiş Milletler'in durmadan Gazze'ye beşeri ihtiyaçlar, su ve gıda malzemelerinin gönderilmesi için acil girişimlerde bulunmasını beklediklerini kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan, Gazze'nin tam abluk altında olduğuna ve Filistinlilerin yaptıklarından Netanyahu ve Siyonist rejimin son aylardaki savaş suçları ve radikal eylemlerine bir tepki olduğunu belirterek, Gazze'de kadınlar, çocuklar ve herkes için su, elektrik, gıda ve ilaç sevkiyatının kesildiğini ve Siyonist rejim tarafından savaş suçları ve saldırıların Gazze'lilere yönelik devam ettiğini ifade etti.
Görüşmede Guterres de Gazze'de yaşanan olaylardan derin rahatsızlığını dile getirerek, yüzlerce Birleşmiş Milletler çalışanının bu kentte çok kötü şartlar altında olup, şimdiye kadar onlardan bazılarının hayatını kaybettiğini, bu koşullarda Gazze sakinlerini korumaya gayret gösterdiklerini söyledi. Guterres, Gazze sakinlerinden birçoğunun kentteki Birleşmiş Milletler okullarına sığındırıldığını, Gazze'deki durumun vahimliliğinden haberdar olup diğer ülkelerle istişare yoluyla bombardımanların ve çatışmaların ağırlaştırılmasını önlemeye çalıştıklarını, her an Gazze'de insani felaketin yaşanabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.
Filistin halkına destek ve Siyonist İsrail'in Gazze'ye bombardımanını protest etmek için tüm İran'da yürüyüş düzenlendi. İşgal güçlerinin Gazze'de yaşayan sivillere yönelik gerçekleştirdiği vahşi saldırıları devam ediyor. Hamas'ın terör rejimi İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufan operasyonu sonrası İran ve dünyanın dört bir yanında Filistinlilere destek gösterileri düzenlenmeye başladı. Filistin halkına destek ve Siyonist İsrail'in Gazze'ye bombardımanını protest etmek için tüm İran'da yürüyüş düzenlendi. Gösterilerde işgalci İsrail'i lanetlerken Filistin direnişine destekleyen sloganlar atıldı, pankartlar taşındı. Tahran'da Gazze katliamına karşı düzenlenen yürüyüş coşkulu bir şekilde başladı. Bu tören Firdevsi Meydanı ve Tevhid Kavşağı'ndan Cuma namazının yapıldığı Tahran Üniversitesi'ne doğru gerçekleştirildi. Yağmurlu hava yağdırış etmeyen Tahran halkı masum ve mazlum çocuklara ve Gazze halkına destek için sokaklara döküldü.
Siyonist İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemde İran, Filistin ve Hizbullah bayrakları, Amerika'ya ölüm ve İsrail'e ölüm yazan dövizler taşındı. Yoğun katılımlı destek gösterisinde Tahranlılar mazlum Gazze halkına yardım kampanyası başlatma talebinde bulundu. Yürüyüşe katılan çok sayıda çocuk mazlum Gazze halkını savunmak ve çocuk katili Siyonist rejimi kınamak amacıyla marşlar seslendirdi. Basın açıklamasının ardından İran vatandaşları cuma namazını kılmak için Tahran Üniversitesi'nin önünde toplandı. Filistin İslam liderinin hareketi Hamas askeri kolunun 7 Ekim Cumartesi günü işgalci İsrail rejimi yönelik Aksa Tufanı olarak bilinen operasyon ardından Siyonist rejimin Gazze şeridine halen devam eden saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin saldırıları nedeniyle son istatistiklerde 1500'den fazla kişinin şehit olduğunu, 7200'ün üzerinde de yaralı olduğunu açıkladı.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsi.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Onarılamaz yenilgi, Aksa Tufanı.
Değerli dinleyiciler, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve Batı Asya siyasi tarihinde kalıcı olacak bir olay üstüne sizinle bugün konuşacağız.
Bu tarihte Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas savaşçılarının Siyonistlere saldırısıyla yalancı rejimin 75 yıllık tarihindeki en ağır darbe indirilmiş oldu.
Devrimin büyük rehberi Ayetullah Hamine'yi 10 Ekim tarihinde Silahlı Kuvvetler Üniversitesi'nin subay öğrencileri için düzenlenmiş olduğu mezuniyet programında Aksa Tufanı'na değindi ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarında 4 önemli husus dikkat çekmektedir.
İlk husus şudur. Siyonist rejim kendi tarihindeki en ağır saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Yalancı Siyonist rejim her zaman kendini Batı Asya'nın en önemli aktörlerinden biri olarak göstermeye çalışmaktaydı. Özellikle de askeri ve istihbarat birimleri açısından bunu yapmaya çalışmaktaydı. Aslında Kudüs'ü işgal eden bu devlet askeri ve istihbaratı kimliğiyle medyada kendi lehine yumuşak bir güç oluşturmuş ve özneler arası bir durum ortaya çıkarmıştır. Çeşitli ülkelerin Siyonist rejimle normalleşmeye gitmesinin nedenlerinden biri de budur. Ama 7 Ekim 2023'te oluşturulan bu kimlik ortadan kalkmıştır. Siyonist rejim hem istihbarat, hem emniyet, hem de askeri açılardan büyük bir şoka uğramıştır.
Bu şokla Aksa Tufanı harekatının ardından Gazze'ye yaptığı tüm saldırılarda askeri strateji izlemek ve akıllıca davranmak yerine tamamen büyük yenilginin verdiği kızgınlıkla tepki vermektedir. 7 Ekim 2023'te bu işgalci Siyonist rejim rezil olmuştur. Tüm askeri birimleriyle istihbarat birimlerinin itibarı yok olmuştur. Siyonist rejimin Aksa tufanı sonrasında Gazze şeridine yaptığı saldırılar, bu büyük yenilginin ağırlığının azaltılması ve tekrar kaybedilen itibarın geri kazanılması hedefiyledir. Ancak devrim rehberi Ayetullah Hamenei kesin bir şekilde şunları beyan etti. 7 Kasım gününden bu yana işgalci Siyonist rejim askeri açıdan ve istihbarat birimleri açısından onarılmaz bir yenilgiye uğramıştır. Yenildiklerine herkes değindi ama ben bunun onarılmaz olduğunu vurguluyorum. Ben bu yıkıcı depremin işgalci Siyonist devletin hakimiyetindeki bazı kritik yapılarını yerle bir ettiğini ve bu yapıların yeniden inşasının kolayca yapılmasının mümkün olmadığını söylüyorum.
İkinci husus şudur. Hamas'ın Siyonist rejim aleyhinde yaptığı çok yönlü askeri saldırının iki asıl nedeni vardır. İlk neden, Siyonist rejimin Filistinler aleyhinde devamlı olarak işledikleri cinayetlerdir. Bu cinayetler Benjamin Netanyahu kabinesinin iş başına geçmesiyle şiddetlenmiştir. Bu kabine aşırı düşüncelere sahiptir. Kabinenin resmen ırkçı fikirleri ve davranışları vardır. Filistinleri Filistin'den atmanın gerekliliğini inanmaktalardır. Aynı zamanda her gün Mescid-i Aksa'da Filistin halkıyla karşı karşıya gelmektelerdir. Buna ek olarak Siyonist rejim 2007'den bugüne kadar Gazze şeridini her yönden kuşatmıştır. Bu kuşatma Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirmiş ve oranın halkına insani dramlar yaşatmıştır.
Bundan dolayı Hamas'ın Siyonist rejime saldırısı bu yalancı rejimin yaptıklarının karşısında bir çeşit meşru savunma sayılmaktadır. İslam İnkılabı'nın büyük rehberi bu konuda şöyle buyuruyor. Bu felaketin sorumlusu Siyonist rejimin kendi eylemleridir. Zulüm ve cinayet haddi aşınca, vahşilik vakti sona erince artık tufanı beklemek gerekir. Siz Filistin halkına ne yaptınız? Filistinlilerin hem cesur ve hem fedakar olan bu davranışları, işgalci düşmanın yıllardır işlediği ve son aylarda da arttırarak işlediği cinayetlere cevaptır. Bunun sorumlusu da işgalci Siyonist devletin şu anki hükümetidir. Dünyanın son tarihinde, dünyanın son döneminde yani içinde bulunduğumuz son yüzyılda hiçbir Müslüman milletin günümüzde Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı gibi bir düşmanı olmamıştır. Müslüman milletler ve İslam ülkeleri günümüze kadar bu kötülüğe, bu alçaklığa, bu insafsızlığa, bu kana susamışlığa sahip hiçbir düşmanlığa karşı karşıya gelmemiştir.
Tahran Radyosu.
Hamas'ın eyleminin bir diğer nedeni de Filistin'de barıştan sorumlu aktörlerin başarısızlığıydı. Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa ve bazı Arap ülkeleri Filistin'le Siyonist rejim arasında barışı sağlamaktan sorumlu aktörlerdi. Bu aktörler barışı sağlamaya yardımcı olmamakla kalmamış, aynı zamanda Kudüs'ü işgal eden rejimin cinayetlerinin destekçisi haline de gelmişlerdir. Barış sağlanamazsa ardından savaşın geleceği açıktır. Hamas, onun destekçileri ve Filistin halkının tamamı barıştan ümitlerini kesmişlerdir. Böylece direnişe, hatta savaşa yönelmişlerdir. Dolayısıyla Hamas'ın Siyonist rejime karşı son savaşının yabancı aktörlerin barışı sağlayamamasının bir sonucu olduğu söylenebilir.
Üçüncü husus, Siyonist rejim ve destekçilerinin Hamas'ı ve eylemlerini küçük görmeleriydi. Siyonist rejimin ve destekçilerin Aksa Tufanı operasyonun büyüklüğü karşısında takındıkları yaklaşımlardan biri de bu operasyonu ve büyük başarıyı İran İslam Cumhuriyeti adına tescil ettirmektir. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim ve onun bazı destekçileri Aksa Tufanı harekatının planlanmasının İran İslam Cumhuriyeti tarafından yapıldığını ve Hamas'ın da bunu uyguladığını düşünmekteler. Onlar Hamas'ın tek başına böyle bir harekat yapamayacağını söylemekteler. Böyle bir iddianın ortaya atılmasının temel sebebi Siyonist rejim ve destekçilerinin bu yenilginin ağırlığını azaltmaya çalışmaları ve Hamas adlı bir grubun savaşçıları tarafından değil, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri gibi büyük bir ordu tarafından mağlup edildiklerini söylemeye çalışmalarıdır.
Büyük İslam Devrimi rehberi 10 Ekim 2023'te İmam Ali Aleyhisselam Ordu Okulu'nda Silahlı Kuvvetlerin subay öğrencileri için düzenlenen ortak mezuniyet töreninde yaptığı zekice konuşmada Siyonistlerin bu taktiğini geçersiz kılarak şöyle söylemiştir. Siyonist rejimin destekçileri ve bu gaspçı rejimin bazı adamları 2-3 gündür bu operasyonun arkasında İran İslam Cumhuriyeti'nin olduğu yönünde söylentiler çıkarıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Biz tabii ki Filistin'i ve saldırıları destekliyoruz. Biz bu planlamayı yapan zeki ve cesur Filistinlilerin alınlarını ve ellerini öpüyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ama Filistinlilerin emeğinin Filistinli olmayanların eseri olduğunu söyleyenler Filistin milletini tanımamakta ve onları hafife almaktalardır. Yanlışları budur. Burada da yanlış hesap yapmaktalardır.
İslam İnkılabı liderinin konuşmasındaki dördüncü önemli husus, bu olayda Siyonist rejimi mazlum gösterme çabalarını etkisiz hale getirmeye yönelikti. Siyonist rejimin ve destekçilerin izlediği bir diğer yol, kendilerini mazlum göstermektir. Aksa Tufanı operasyonu, bu rejimin gayrimeşru tarihi boyunca en fazla insan kaybına sebep olan operasyondur. Son istatistiklere göre bu saldırıda 1200'den fazla Siyonist öldürüldü ve birçoğunun durumu ağır olmak üzere 2000'den fazla kişi de yaralandı. Bu insan kayıpları Siyonist rejimin ve bazı destekçilerinin bu istatistiklere ayrıca Filistin saldırısının Yahudi bayramı sırasında gerçekleştirilmiş olmasına atıfta bulunarak kendilerini mazlum gösterme yönünde hareket etmesine neden olmuştur. Siyonist rejimin katil bir rejim olduğu konusunda hiç şüphe yoktur.
Siyonistler 1948'den bu yana Filistinlilerin topraklarına ve evlerine el koymakta, mazlum Filistin halkını evlerinden sürgün etmektedir. Yalnızca 2008 yılında günümüze kadar 150 binden fazla Filistinli Siyonist rejimin saldırıları sırasında şehit olmuş ya da yaralanmıştır. Buna rağmen bu rejim mazlumiyet iddiasında bulunmaktadır. İslam devrimi liderinin tabiriyle bu sıfat onlara yakışmamaktadır. Devrimin büyük lideri şöyle söylemiştir. İşgalci rejim çifte zulmüne devam edebilmek için kendisini mazlum gösterme bahanesine sığınmaktadır. Gazze saldırısı, halkın evlerine saldırı, sivillere saldırı, katliam ve Gazze halkını toplu bir şekilde öldürmek. Siyonistlerin kendilerini mazlum göstermesi, bu cinayetlerini birkaç katına çıkartabilmek için yaptıkları bir gösteridir. Mazlum görüntüyle kendi cinayetlerini haklı göstermeye çalışmaktalardır. Bu da bir yanılgıdır. İşgal rejiminin ileri gelenleri, karar alıcıları ve destekçileri bilmelidir ki, bu iş başlarına daha büyük belalar açacaktır. Bilmeliler ki bu zulümlerin cevabı çirkin yüzlerine inecek daha ağır tokatlar olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Onarılmaz Yenilgi Aksa Tufanı adlı programımızı dinlediniz.
Bizi www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz. Ayrıca bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlere paylaşmak üzere hazırladık. Her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükseltsin. Yüce Allah bu ayette bilim ve ilim sahiplerini tüm mahluklara tercih ediyor. Bu ayette başka Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ve İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti fertlerinden gelen rivayetlerde alimlerin faziletlerinden söz ediliyor. Geçen bölümde alimlerle ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde yine bu konu ile ilgili hadislere devam edeceğiz. Kuşkusuz bilginlerin Yüce Allah nezdinde konumu başka insanlar gibi değildir. İnsan ne kadar ilmi fazla olursa Allah katında şanı ve mevkii o kadar yüksek olur. Rivayetlere göre ulemanın üstünlüğü ile ilgili Mücadele Suresinin 11. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü'nün değerli sahabesi Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'den bu bağlamda soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! İlim öğrenmek isteyenleri Allah, melekler ve peygamberler sever. Bilim kapılarından bir kapıyı açmak üzere evinden çıkan kimse için Yüce Allah onun attığı her adım için Bedir şehitlerinin sevabı kadar sevap yazar. O zaman bilimi sevenlere cennet vacip olur ve Allah sabah akşam ondan razı olur. Tüm bu faziletler Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti içindir. İslam dininin taliminde alim ve bilge insanın konumu o kadar yüksek ve yücedir ki sadece enbiya ve evliyalar alimlerden daha üstündür. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biri bilim öğrenirken ölüm anı gelirse, onun da peygamberler arasında sadece bir derece mesafe vardır. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kültüründe alim ve bilge insandan maksat sadece kafasını türlü bilgilerle dolduran insanlar değildir. İdrak gücü ve basiret bağlamında yüksek mertebeleri eren ve düşünceleri ve amelleri hak ve maneviyata uygun olan insanlardır. Bu insanlar ilahi ayetlerin hazineleridir ve Yüce Allah katında da yüksek dereceleri ve büyük mükafatları söz konusudur. Asr-ı Saadet'in büyük sahabe ve muhaddislerinden Cabir bin Abdullah Ensari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattığı nakledilir. Alim ilahi kelamda düşüncesinden yararlanan ve Allah'a itaat etmekte örnek olan ve Allah'ın hoşnutsuzluğuna yol açan amellerden kaçınan kimsedir. Yüce Allah bilginleri beşeri toplumun tüm kesimlerinden daha üstün ve daha yüce olarak tanıtmış ve onları toplumun tüm sınıflarının üstüne yerleştirmiş ve onlara özel imtiyazlar tanımıştır. Nitekim Zümer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı beyan edilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de alimin sırf ibadet eden insanlara göre üstünlüğünü şöyle beyan etmiştir. Alimin abide üstünlüğü, güneşin yıldızlara göre üstünlüğü ve abidin abid olmayanlara göre üstünlüğü, ayın yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Onun yaptığı ibadet, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre insanın yaratılışını gayesidir. Ancak ibadetin ruhu marifet olduğundan alimin abide fevkalade üstünlüğü vardır. Alimin abide üstünlüğü sırrı alimin ilim nurundan yararlanmasından başka abidin sadece kendini düşünmesi ve alimin başkalarını düşünmesidir. Abid sadece kendini kurtarmayı düşünür, oysa alim İnsanların elini tutmayı ve onları da kurtarmayı düşünür. İslam peygamberi bu noktayı çok güzel bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Muhammed'in canı onun elinde olana andolsun, şeytan için bir alimin bir anlık varlığı bin abidden daha beterdir. Çünkü abid sadece kendini düşünür, oysa alim başkalarını düşünmektedir.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Alimin abide üstünlüğünün sebebi şu ki, şeytan halk arasına bir bid'at oluşturur ve alim bunu fark eder ve insanları ondan men eder. Oysa abid sadece kendi ibadetiyle uğraşır ve bid'atlerle ilgilenmez ve tanımaz. Bir üstada veya hocaya karşı saygılı olmak ahlaki fazilettir. Bir alim veya bilgin tüm ilmi dereceleri ile tedris konumuna oturduğunda biliminin değerinden başka öğretmenlik ve hocalık şanı da takdire şayandır ve saygı gerektirir. Gerçekte talim ve tedris konumunda olan herkes saygıyı hak etmiştir. Bundan başka bilginler insanların halini düşünerek ve onların saadete ermeleri için çaba harcayarak kıyamet gününde başkalarına şifaette bulunma tevfikine nail olur. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Alim ve abid kıyamet gününde mahşur olduktan abide şöyle denir. Cennete gir ve ibadetlerin yüzünden cennetin nimetlerinden yararlan. Fakat alime şöyle denir. Burada dur ve kimi istersen şifaat et. Senin şifaatte bulunduğun herkes için şifaatin kabul edilecektir. Ve işte böylece alim peygamberlerin konumuna yerleşir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.